Ayrımon, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 113. Albay Berk Erden. İnternete 21 Ocak 2010'da sürülen bir videoda Denizkurmay Albay Berk Erden'in eşinin Ankara'da resmi görevli ve evli biriyle yasak ilişki yaşadığı iftirası atılarak bazı fotoğraflar yayımlandı. Bu ilişkiyle ilgili olduğu iddia edilen fotoğraflar donanmada bir yasak aşk hikayesi başlığıyla ve klip şeklinde siteye yüklenmişti. İnternet sitesinde ayrıca Albay Berk Erden'in Ergenekon örgütüne ait silahları gömdüğü ve irtibatlı olduğu kişilerin İzmit'te görevli oldukları ima ediliyordu. Bunun üzerine yandaş ve cemaat medyasında da Erden'le ilgili ard arda yıpratıcı bir kampanya başlatıldı. Albay Erden'in aleyhine düzenlenen kampanyanın Deniz Kuvvetleri'nde amiral terfi ve değerlendirme toplantılarının gerçekleştiği 21 Ocak'ta başlaması dikkat çekiciydi. Zira 2010 Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura'da Albay Erden'in amiralliğe terfisine kesin gözüyle bakılıyordu. Hep aynı merkezden çıkan fabrikasyon karalamalar Albay Erden'i bunalıma sürükledi. Erden 8 Şubat 2010'da İzmir'deki lojmanında beylik tabancasıyla intihar etti. PowerPoint slide sunumu şeklinde internete sürülen imla hataları ve cümle düşüklükleriyle dolu Albay Berk ve eşiyle ilgili videoda Deniz Baykal'a bir süre sonra yapılacak olan kaset komplosunun da ipuçları vardı. Son slide'da oyuncular A.Ö. ve Ö. Erden, yardımcı oyuncu Berk Erden, yönetmen Deniz Baykal yazıyordu. Tertip merkezi bir taşla birçok kuş vuracaklarının sinyalini veriyordu adeta. Nitekim bu tertipten birkaç ay sonra 10 Mayıs 2010'da Deniz Baykal da başka bir kaset tertibiyle CHP Genel Başkanlığından istifa ettirildi. Eşini aldattığı iftirasıyla allak bullak edilen Özgül Erden, törende kocasının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Özgül Erden, Berkciğim, iftira attılar, bizi yaktılar, oğlumu babasız bıraktılar, neden bizi bırakıp gittin diye feryat etti. Berk Erden'in 15 yaşındaki oğlu Canberk de tabutun başında annesine destek oldu. Albay Berk Erden intiharından kısa bir süre önce avukatına iftiralarla ilgili dava açması için talimat vermişti. Berk Erden'in cenazesinde dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit vardı. Yiğit intihar eden Kurmay Albay Berk Erden'in cenazesinin kaldırılmasının ardından cami avlusunda kameraların önüne geçip açıklama yaptı. Onur intiharlarının acısıyla konuştu. Yiğit kendisine suikast yapacağı iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınmak için polisler kapısına dayanınca intihar eden Ali Tatar'ın cenazesinde de en ön safta yerini almıştı. Bazı basın organlarında yer alan haberlere göre savcılar Albay Berk Erden hakkında da dayanağı olmayan suikast iddialarını araştırıyordu. Erhan Göksel. Ergenekon soruşturmasının 11. dalgasında 22 Ocak 2009'da gözaltına alınan Verso Araştırma Şirketi sahibi Dr. Erhan Göksel, 4 gün gözaltında kaldıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı. Gözaltına alındığı gün Göksel'e ve başkanı olduğu uluslararası veri şirketi Verso'ya ait tüm bilgisayarlar, tüm veriler, veri bankası, kitaplar ve diğer dokümanlar emniyete götürüldü. Verso'nun teknik altyapısı uzun süre iade edilmediği için şirket ağır bir krizin eşiğine geldi. Erhan Göksel'in emekli bürokrat babası bu sıkıntılı süreçte hayatını kaybetti. Babasının ölümü üzerine Oda TV'ye açıklama yapan Erhan Göksel, "Yıllarca devlete hizmet veren, emek harcayan babam ben gözaltına alınınca adeta yıkıldı. Dimdik sağlıklı bir insan olan babam kimseyle konuşmaz oldu. Uzun süre kendini toparlayamadı. Çok büyük rahatsızlık duymuştu. İçine kapandı. Bu durumu hepimiz fark etmiştik. Babamı Ergenekon aldı," dedi. Mahkemece 30 Nisan 2010'da kabul edilen Ergenekon davasının 4. iddianamesinde Göksel hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtiliyordu. Ancak iddianame eklerinde Göksel'in özel hayatının gizliliğini ihlal eden birçok belgenin yer alması oldukça dikkat çekiciydi. Erhan Göksel suçsuz olduğunun iddianamede duyurulmasından 3 hafta sonra 21 Mayıs 2010'da ABD'nin New Jersey eyaletinde bir otel odasında ölü bulundu. Göksel'in ölüm nedeni kalp kriziydi. Erhan Göksel ölen diğer Ergenekon sanıklarına göre oldukça şanslıydı. Ölümünden 20 gün önce olsa da hiç olmazsa suçsuzluğu kamuoyunda açıklanmıştı. Türkan Saylan, Profesör Doktor Türkan Saylan dermatoloji alanında dünyaca tanınan bir bilim insanıydı. Saylan'ın kuruluşunda öncülük ettiği Cüzzamla Savaş Derneği ve vakfındaki yararlılıkları nedeniyle kendisine 1986'da Uluslararası Gandhi Ödülü verildi. Saylan Dünya Sağlık Örgütü'ne lebra yani cüzzam hastalığı ile ilgili danışmanlık yaptı. Uluslararası Lepra Birliği'nin kurucu üyesi ve başkan yardımcısıydı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde üniversiteler arası kurul kontenjanından Yüksek Öğrenim Kurulu YÖK üyeliğine atandı. Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacı ile 1989'da kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin uzun süre genel başkanlığını yürüttü. Türkan Saylan 14 Nisan 2007 Ankara Tan Doğan ve 29 Nisan 2007 İstanbul Çağlayan Cumhuriyet mitinglerinin düzenlenmesinde rol aldı. Saylan uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Hastalık vücuduna yayılıyor ancak yaşam mücadelesini yılmadan sürdürüyordu. Saylan'ın kurucusu oldu ve uzun süre başkanlığını yaptığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ÇYDD, binlerce öğrenciye verdiği karşılıksız burslar nedeniyle cemaat ve tarikatların hedefindeydi. Yandaş medyada ve cemaat medyasında gerek Saylan'la gerekse ÇYDD ile ilgili organize bir karalama kampanyası başlatıldı. Ergenekon operasyonuyla 13 Nisan 2009'da oturduğu ev ve başkanlık ettiği ÇYDD'nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapıldı. Bazı ÇYDD yöneticileri gözaltına alındı. Birçok bilgisayar ve belgeye el konuldu. Bu operasyon Saylan'ın yaşama direncine indirilen bir darbeydi adeta. Yorgun bedeni kanserle mücadele edemiyordu artık. Operasyondan bir ay sonra 18 Mayıs 2009'da hayata veda etti. Ergenekon davalarının ardından gelen tahliyeler sonrasında cezaevinde kansere yakalanan Muzaffer Tekin, Hüseyin Görüm ve Sami Hoş'tan da hayatlarını kaybediyordu. Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Oda TV operasyonuyla 11 Mart 2011'de gözaltına alınan ve 8 ay hakim karşısına çıkarılmaya bekleyen MİT Orta Asya Ülkeleri Daire Başkan Vekili Kaşif Kozanoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri yerleşkesindeki ani ölümü, Ergenekon ve balyoz davalarında yaşanan ölüme sürükleniş hikayelerinin yalnızca birisiydi. Kozinoğlu'nun ölüm raporunda akut kalp krizi, yani akut miyokard enfarktüsü yazıyordu. Ancak Kozinoğlu'nun ölümünün gerçek nedeni olan ve akut kalp krizi sonrası gelişen ritim bozukluğuna ilk müdahalenin yaşadığı ortamda, yani koğuşta veya revirde yapılması gerekiyordu. Tabii ki yapılmadı, yapılamadı. Nasıl yapılsın? Ne doktor vardı, ne tıbbi malzeme. Hele cumartesi pazar ölümle pençeleşseniz bırakın doktoru aspirin bile bulamazsınız. Hafta içi ise ancak saatler sonra şansınız varsa belki. Savcılık hastaneye yetiştirildi derken hastanenin verdiği bilgilere göre Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde çoktan ölmüştü. Kozinoğlu'nu kalp krizine sürükleyen olayda yaşadığı psikolojik stres tetikleyici rol oynadı mı? Yoksa ölümünde başka nedenler mi vardı? Kozinoğlu hastaneye ekmek arabasıyla götürülmüştü. Adalet Bakanlığı Kozinoğlu'nun uzun süreli ve ağır spor yaptıktan sonra fenalaşıp hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlığın dakika bazında verdiği bilgilere göre Kozinoğlu'na ilk uzman müdahalesi odasında panik düğmesine basıldıktan 21 dakika sonra yapıldı ve 59 dakika içinde hastaneye yetiştirildi. İşte olay burada çapraşıklaşıyor. Hastane bize ölü getirildi diyerek bakanlığı yalanlıyordu. Kaldı ki Kozinoğlu'na hiçbir uzman doktor müdahale etmemişti. Deniz Feneri davasında 3 ay tutukluluk süresinin peşin cezaya dönüşeceği gerekçesiyle verilen tahliye kararı Kozinoğlu'nun içinde olduğu dava sürecinde hiç düşünülmedi. Kozinoğlu hakim karşısına çıkmadan tam 8 ay bekletildi. Bizler de bir yıldan fazla bir süre hakim karşısına çıkarılmadık. Sonra çıkarıldık da ne oldu? 7 seneye yakın yattık. Bu süreçte hakimler bir tek soru bile sormadı. Türkiye'de adaletin terazisi Deniz Feneri gibi davalarda ayrı, Ergenekon, Balyoz ve Oda TV gibi davalarda ayrı tartıyordu. O günlerde Tayyip ve yandaşlarının tetikçi dizisi Kurtlar Vadisi'nde o dönemki yeni sezonun ilk bölümünde bir karakter çıktı ortaya. Karakterin adı Kaşifoğlu. Dizideki Kaşifoğlu karakteri birebir şaibeli bir şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu karakterini canlandırıyordu. Kozinoğlu'nun öldüğü günlerde peki Kurtlar Vadisi'nin bölümünde ne oldu dersiniz? Şimdi sıkı durun. Yeni sezonda diziye giren Kaşifoğlu karakteri için ölüm emri verildi. Kaşif Kozinoğlu ise vadinin geçtiğimiz yayımlanan bölümünden sadece 3 gün sonra öldü. Ne ilginç bir rastlantı değil mi? Rastlantı dedik de cezaevine giren mitçiler ne garip ki genellikle kalp krizinden hayatlarını kaybediyorlardı. Misal mitçi Turan Çağlar, ABD lehine casuslukla suçlandı, kaldığı cezaevinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uluslararası kaçakçı Bekir Çelenk, MİT mensubuydu, o da cezaevinde sekteyi kalpten hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun duruşmaya çıktığında yapacağı savunma da yayımlandı. Ölümü nedeniyle yapamadığı savunmadan bazı başlıklar şöyleydi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesapta yaklaşık 800 milyon dolar parası var. Bu gizli hesapların belgelerine Alman İstihbarat Örgütü BND 30 milyon euro karşılığında İsviçre'de bir banka müdüründen temin etti ve Erdoğan'a karşı koz olarak kullandı. Bu belgeler ABD istihbaratının da elinde. Mehmet Eymür Ergenekon'u kurgulamak üzere Türkiye'ye geri döndü. Fethullah Gülen'den ayda 50 bin dolar maaş alıyor. Hakkındaki tüm davalardan Gülen mensubu yargıçlarca sıyrıldı. Ayrıca İstanbul'da Gülenci polislerce sıkı sıkıya korunuyor. Savcı Zekeriya Öz ve Turan Çolakkadı ile her hafta mutlaka görüştüklerine dair MİT'in elinde spesifik belgeli bilgiler mevcuttur. Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu'nda Fethullah Gülen okullarını SİHA finanse ediyor. Bu okullar ABD adına istihbarat yapıyor. Aynı zamanda ABD'li istihbaratçıların da barınma yuvaları. ABD bu şekilde İran'ın Asya'daki kökten dinci akımı engellemek ve dengelemeye çalışıyor. Bu ülkelerdeki Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA, Türk Hava Yolları, Büyükelçilikler tamamen Fethullah Gülen'in kontrolünde. Dışişleri Bakanlığı bazı konularda büyükelçileri değil, Gülen okullarının müdürlerini ve o ülkenin TİKA sorumlularını muhatap alıyor. Dışişleri mensupları korktukları için bu duruma seslerini çıkaramıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, EGM'de olduğu gibi dışişlerinde de tüm terfileri Gülen cemaati yapıyor. Birkaç ay içerisinde MİT'te de yapmaya başlayacak. Kozinoğlu savunmasında bunları anlatamadan şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun ölümü üzerine avukatıma çektiğim faks, Silivri'de o saatler başlığı ile Cumhuriyet Gazetesi'nden manşetten şöyle yayımlandı. Silivri'de o saatler. Ergenekon davasında 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan yazar Ergün Poyraz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklanan MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü saatlerle ilgili çarpıcı iddiada bulundu. Ergün Poyraz bir saate yakın koğuş arkadaşları seslerini duyurabilmek için koğuşun kapısına öyle vuruyorlardı ki sanırsın cezaevi yıkılacak. Bu sürede ne gelen oldu ne giden dedi. Ergün Poyraz kaldığı Silivri cezaevinden avukatı Hüseyin Buzoğlu'na gönderdiği faksta dikkat çekici değerlendirmelere yer verdi. Avukatına bizi burada öldürecekler diye seslenen Poyraz bak en az ses çıkacaktan başladılar bile. Bir saate yakın koğuş arkadaşları seslerini duyurabilmek için koğuşun kapısına öyle vuruyorlardı ki sanırsın cezaevi yıkılacak. Bu sürede ne gelen oldu ne giden dedi. Poyraz kendisinin anji olduğunda hastanedeki doktorlara kriz anında butonlara bassak bile kolay kolay kimse gelmiyor. O nedenle kalp ve benzeri hastaların butonlarında hassas davranılması için cezaevine konunun önemini belirten yazı yazın önerisinde bulunduğunu, doktorların ise buna karşılık yazamayız yanıtını verdiğini anlattı. Poyraz cezaevinde yaşananları şöyle aktardı. Aslında biraz kına alıp onlara göndermek lazım. Tabii bu arada BT'li anjiyoyu gizleyenle tıkalı damara bir şey yapamayız diyene de. Hoş uyarı yazısı yazsalar da ne değişecek? Ama bir tane doktor yok. Doktorun gelmemesi için de her şey yapılıyor. Gelen doktorlar kazayla bize nasılsın dese anasından emdiğini burnundan getiriyorlar. Burada sağlığımız için doktor bulundurulmuyor. Bulundurulsa bile o da reçete yazma amaçlı. Ama bisküvi paketleri için üstelik boş soruşturma açılabiliyor. Savunmamızı engellemek için bilgisayar çıkış saatleri her fırsatta kısılıyor. Burada öldürüleceğimiz oldukça açık ve net. Dünya alem biliyor ki burada hukuk yok. Kim var diyorsa sahtekardır. Dava iftiralarla yürüyor. Yetmiyor, yazmadığım bir dilekçeyle iftira atılarak soruşturma açılıyor. Bu nedenle mahkemeye savunma vermenin anlamı yok diye düşünüyorum. Yapılacak tek şey devşirilmemiş basına sürekli uğradığımız haksızlıkları anlatmak. Hiç değilse pisi pisine ölmemiş oluruz. Bu açıklamam üzerine herkes hakkında dava ve soruşturmalar açılacağını bekliyordu. Ancak kimseden gık bile çıkmadı. Haksız yere tutukluluk daha çok can alacağı benziyor. Birçok kişi daha ölecektir. Oysa 1000 suçlu özgür geçsin önemli değil ama bir masum tutuklanmasın der hukukçular. Türkiye kardeşini kaybetti. Berkin Elvan 16 Haziran 2013'te Ok Meydanı'ndaki evinden ekmek almak için dışarı çıktığı sırada polisin attığı gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı. O tarihten sonra 269 gün yoğun bakımda tedavi gören Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde saat 7'de yaşamını yitirdi. 45 kilodan 16 kiloya kadar düşen Elvan, tedavi gördüğü SSK Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Mart'ta epilepsi krizi geçirmiş, 7 Mart'ta ise kalbi durmuştu. Elvan'ın kalbi tıbbi müdahaleyle makineye bağlı olarak çalıştırılmıştı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan hastane önünde yaptığı açıklamada ''Benim oğlumu Allah almadı, benim oğlumu Recep Tayyip Erdoğan aldı.'' dedi. Polis hastane önünde bekleyenlere gaz bombasıyla saldırdı. Ramazan Apaydın adlı bir kişi başından yaralandı. Apaydın'ın bilinci kapandı. Berkin Elvan'ın yaralandığı tarih olan 16 Haziran 2013'te Ok Meydanı Cemal Kamacı Spor Salonu önünde görev yapan 7 polis, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen'in HSYK'nın 16 Ocak'taki kararnamesiyle Büyükçekmece Savcılığına atanmasının ardından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Abdullah Yıldırım'a ifade vermişti. Polislerin tamamı iddiaları hatırlamıyorum, gaz kullanmadım, kalkan tuttum gibi ifadelerle reddetmişti. Tayyip Gezi direnişi sırasındaki polis saldırılarına ilişkin şimdi soruyorlar polise talimatı kim verdi diye. Polise talimatı ben verdim. İşgal kuvvetlerini mi izleyecektik demiş. Çoluk çocuk onlarca insanın katili polisler için polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır ifadesini kullanmıştı. 24 Temmuz 2013 tarihinde Tayyip polise şu övgüleri de düzüyordu. Bizim polisimiz Thomas'ıyla suyu da kullanır, yeri geldiğinde gazı da kullanır. Bu onun hukuki görevi ve vazifesidir. Biz bugün polisimizle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Destan yazdırdığı, kahraman olarak nitelendirdiği, gurur duyduğunu ilan ettiği polis, 17-25 Aralık sürecinde kapılarına dayandığında birden paralelci ve hain oluyordu. Berkin Elvan'ın öldüğü gün Türkiye ağlarken o Bitlis'te miting yapıyor, bir cümleyle olsun suçsuz, günahsız hayatını kaybeden çocuğu anmıyordu. Oysa Müslüman kardeşler liderlerinden Muhammed Baltacı'nın Mısır polisi tarafından öldürülen kızı Esma'ya yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarını tutamamış, salya sümük hüngür hüngür ağlamıştı. Berkin Elvan'ı öldüğü gün bile ağzına almayan Tayyip, Gaziantep'te düzenlediği mitingde Berkin Elvan'ı terörist ilan etti. Annesini ve babasını da yuvalattı. Tayyip polis fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Tayyip demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu polis nereden ayıracak dedi. Tayyip'e Berkin'in babasından cevap gecikmedi. Biz evladımızı kaybetmişiz. Acılı bir baba ve anneyiz. Biz bu evlatları kolay yetiştirmedik. Misket oynayacak yaşta bir çocuk. Annesi tarafından misket oynasın diye atıldı o misket. Berkin'in annesi çocukların oyuncu olan bilya, misket atmış. Ancak Tayyip bunu top güllesi sanmıştı. Öyle ya, o insanlar fakirin fukaranın rızklarını çalıp çırpmadılar ki, çocuklarına gemi filoları kursunlar, evlerinin odalarını dolar ve avrolarla doldursunlar. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 123.